Üçüncü ayrım. Dylan, büfeye gitti ve kendisine bir viski doldururken tetikçi Frank Barry'i düşündü. Zavallı adi herif, neyle karşı karşıya olduğunu bilememişti. Miller klasik siyasetçi sayılmazdı. İrlanda karışıklık döneminin en kötü yıllarının bir bölümünde İngiliz ordusuna hizmet etmişti. Bu zamanın bir kısmında istihbarat biriminde görünüşte bir masa başı adamıydı. Ama Dylan gerçeği biliyordu. Miller, uzun süre önce hızlandırılmış adaletin terörle savaşmanın tek yolu olduğuna karar vermişti. Karısının, Miller'ın kendisini hedef alan bir terör saldırısının kurbanı olarak ölümünden beri daha da acımasız olmuştu. Dylan, bilgisayar çıktısı fotoğrafı katladı ve yeniden cüzdanına koymaya çalıştı. Fotoğraf bir türlü içeri girmedi çünkü orada bir şey vardı. Cüzdanı karıştırınca bir kart çıkarmayı başardı. Kart oldukça süslüydü. Köşelerde yaldızlıydı. Yuvarlak yazı karakteriyle işlenmiş bir cümle vardı. Kutsal Meryem, Tanrı'nın annesi, bizim için şimdi ve öldüğümüz saatte dua et. Biz kendi başımıza olanlar. Miller içeri girdi. Gitmeye hazırdı. Ne var elinde? Cüzdanda gözden kaçırdığım bir şey. Kart buruşuktu ve eski olduğu belliydi. Dylan bunu onun burnuna tuttu. Mumlar, tütsü ve kutsal su. Ne demek oluyor şimdi bu? Miller elini uzattı ve kartı inceledi. Demek ki Barry bir Katolik. Ne olmuş yani? Böyle kartlar çok nadir bulunur. Tarihte Michael Collins'e Paskalya ayaklanmasına kadar gidiyorlar. Yazarın notu. 1916 yılında Paskalya zamanında İrlanda Cumhuriyetçilerinin İngiltere'ye karşı başlattıkları ayaklanma. Kendi başımıza olan bizlere Meryem'in dua etmesi için yalvarıyor kart. Kendi başımızanın İrlanda dilinde karşılığı Sinn Féin. Yazarın notu. İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun siyasi kanadı. Miller kaşlarını çatarak karta baktı. Ve bunun anlamlı olduğunu düşünüyorsun. Belki hayır. Ama Barry bir İrlanda ismi ve onu vurduktan sonra onlar bunun böyle olacağını söylememişlerdi dediğini söylemiştim bana. Bu doğru. Ama o kendisini kimin tuttuğunu bilmediğini iddia etti. Öbür dizine de sıkmakla tehdit ettiğim zaman bile. Dylan omzunu silkti. Belki acıya rağmen yalan söyledi. Kartı Miller'ın parmaklarından aldı ve cüzdandaki yerine koydu. Miller, burada bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu kokusu olabileceğini mi söylüyorsun diye sordu. Dylan gülümsedi. Üzerinde hayat barındıran varlığı muhtemel gezegenlerin en kötüsünde her şeyin mümkün olduğunu tahmin ediyorum. Yine de onu öldürmemekte haklıydın. Hırsızlık amaçlı saldırı kurbanı olma hikayesine bir zamp gibi yapışacaktır. Polisin başka bir şey düşünmesini istemeyecektir. Ya İrlanda Cumhuriyet Ordusu bağlantısı? Eğer öyle olsaydı, bunun onlara hiçbir faydası olmazdı. Cüzdanı iç cebine koydu. Londra'ya geri döndüğümüzde Roper'ın merakını uyandıracak bir hediye bu. Şimdi harekete geçebilir miyiz? Putin bizi bekliyor. O akşam Birleşmiş Milletler'de Blake Johnson'dan hiçbir iz yoktu. Bu da Dylan'ı şaşırttı. Çünkü Blake orada olacağını söylemişti. Ama belki de yapacak daha iyi işleri olduğuna karar vermişti. Vladimir Putin daha önce söylemediği hiçbir şey söylemedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir füze savunma sistemini uyguladığı takdirde Rusların harekete geçeceğine ve Gürcistan'a istilanın bir uyarı ateşi sayılabileceğine dair her zamanki uyarıydı. Tarihin derinliklerine girip örnekler vererek Amerika Birleşik Devletleri'ni askeri gücü konusunda fazla özgüvenli olduğu konusunda uyardı. Roma, Kartaca'yı yıkmış olabilir. Ama sonunda barbarlar tarafından yıkıldı. Bu iyiydi diye fısıldadı Miller. Biliyorum dedi Dylan. Yine de Rusya'yı barbarlarla bir tutmanın kendisi için iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Putin sonra İngiltere'ye konuyu getirdi. Birleşmiş Milletler'in İngiliz elçisine bakmak için döndü. Sanki ona konuşuyormuş gibiydi. Rus halkına ihanet eden bazı kişilere sığınma izni verdiği için İngiltere suçluydu. Londra, Rusya ile savaşmak için bir misil fırlatma rampası olmuştu. Sonuçta artık normal ilişkilere sahip olmak imkansız görünüyordu. Vesaire vesaire. Orada oturan birçok kişinin onunla hemfikir oldukları belliydi ve alkışlar duyuldu. İngiliz elçisi sertçe cevap verdi. İngiliz güvenlik servislerinin Rusya'yı ulusal güvenliğe karşı bir tehdit, El-Kaide terörü ve İran'ın nükleer silah çoğalmasından sonra ülkenin karşı karşıya olduğu üçüncü en ciddi tehdit olarak tanımladığını işaret etti. Sonraki şampanyalı resepsiyonda Miller, "Sorun şu ki Vladimir Putin tehlikeli derecede yetenekli. Afganistan, Irak, Çeçenistan, KGB kariyerinden bahsetmeye gerek yok," dedi. Yazarın notu: Komitet, Gosudarstvo Venoye, Bezopasnosti, Devlet Güvenlik Komitesi, Sovyetler Birliği'nin istihbarat teşkilatı. "Katılıyorum," diyerek başını salladı Dylan. Ama ne de olsa onunla ilgili en dikkate değer şey bir vatansever olması. Söylediğine inanıyor. Onu diğer hepsinden daha tehlikeli yapan da bu. Rus delegelerine doğru başını salladı. Onlar, Putin bir Hamas temsilcisiyle konuşurken ağzından çıkan her kelimeye kulak kesilmişlerdi. "Orada özellikle ilgiye değer birisi var mı?" "Aslında var," dedi Miller. Oldukça yorgun bir yüzü ve koyu kestane saçı olan akademisyen görünüşlü bir adam. Gri takımlı, 50 yaşlarında. Albay Joseph Lermov, Rusya'nın İngiltere konsolosluğunda Guru'ya bağlı yeni şube başkanı. Yazarın notu: Glavnaya razvedyavatel noye upravleniye, Türkçe adıyla Ana İstihbarat Yönetimi, Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı. En azından Ferguson'un kulağına gelen fısıltı bu. "Bana ancak dün söyledi ve Lermov'un fotoğrafını çıkardı." "Anlıyorum," dedi Dylan. "O halde selefi olan değerli ihtiyar Boris Luskov'u bulmaktan vazgeçtiler." "Öyle görünüyor." Dylan, onun gözleri arasına bir kurşunla Times'a gömüldüğü düşünüldüğünde bulmayı başarmaları düşük bir ihtimalde. "Aynı gün Ferguson, ortadan kaldırma ekibinin onu oradan çıkarmasını sağladı," dedi. "Dişe diş, göze göz mü?" diye sordu Miller. "Eğer sonuçlarını göze alamıyorsa katılmaması gerekirdi." Lermov bu yana doğru geliyor. Lermov geliyordu. Gülümsemesi bile yorgun görünüyordu. "Binbaşı Miller sanırım, Joseph Lermov." Dylan'a döndü ve elini uzattı. "Sizinle tanışmak güzel Bay Dylan." Dylan ona, "Tanınmak ne hoş bir şey," dedi. "Ah, namınız sizden önce ulaşıyor." Miller gülümsedi. "Luskov nasıl, hala tatilde mi?" Lermov şaşırdığına dair hiçbir belirti göstermedi. "Moskova'da olduğunu sanıyorum. Konuştuğumuz üzere yeni bir işe tayin edilmesi düşünülüyor." "Ne acı," dedi Dylan. "Londra'yı seviyordu. Bu kadar yıldan sonra gitmekten pişmanlık duyuyor olmalı." "Taşınma zamanı," dedi Lermov ona. "Ya onun iki numaralı adamı, binbaşı Yuri Bonin, onun için de taşınma zamanı mıydı?" Miller'ın sorusu, eğer bir soru denilebilirse, ağır bir soruydu. Hele kaçan Yuri Bonin'in Ferguson tarafından gizli bir yerde tutulduğu düşünüldüğünde. Lermov sabrını koruyarak, "Özel bir görevde bütün söyleyebileceğim bu. Sadece Londra'daki kendi durumum için konuşabilirim ve Moskova için değil. Ne demek istediğimi anlamak için İngiliz ordusu istihbaratında yeterli bir zaman hizmet verdiniz," dedi. "Evet, anlıyorum." Miller bir garsona işaret etti. "Şimdi bir bardak şampanya içmek için bize katılır mısın Joseph?" "Londra tayinini kutlardık." "Tarafınızdan büyük bir nezaket." Sanki Miller'ın samimiyeti kendisini eğlendiriyormuş gibi yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Dylan, "Bu vodka değil ama yanında taşımaya değer," dedi. Bardağını kaldırdı. "Vladimir Putin'e. Muazzam bir konuşmaydı." "Öyle mi düşünüyorsunuz?" diye sordu Lermov. "Bana bakarsanız bir parça dahice," dedi Dylan. Miller gülümsedi. "Kesinlikle gözünüzü ayırmayacağınız bir adam." Lermov, "Arkadaşınız Blake Johnson. Onun da burada bulunmasını bekliyordum. Ona ne olduğunu merak ediyorum." "Aa evet, sanırım o da taşındı," dedi. O tuhaf gülümsemeyle gülümsedi ve uzaklaştı. Yukarı doğu yakasında Mercy Hastanesi'nde Frank Berry olarak bilinen adam, 5. katta bir odada kurşunun dizinden çıkarılması için hazırlandığı yerde yatıyordu. Gözleri kapalıydı ve görüş alanındaki her şeye bağlıydı. Duyulan tek ses elektronik biplerdi. Ameliyathane için giymiş genç bir asistan arkasında bir hemşireyle içeri girdi. Barry'nin sol dizindeki çarşafı kaldırdı ve titredi. İsa aşkına, gördüklerimin en kötüsü. Bu adam sakat kalacak. Barry hareket etmedi. Tamamen hazır, onu alıyorum. Onun anestezi uzmanı Dr. Hale. Adam o kadar can çekişiyordu ki merhamet için yalvarıyordu. Bu arada onu acıya rağmen telefonla konuşurken yakaladım. Hemen telefona el koydum. Orada kenarda isminin Frank Barry olduğunu ve köyde yaşadığını söyledi. Central Park'ta hırsızlık amaçlı saldırıya uğramış. Tam da oraya gitmenin artık güvenli olduğunu düşündüğüm zaman dedi Hale. Polise haber verildi mi? Henüz kimse gelmedi ama onun ameliyathaneye götürüleceği söylenmişti onlara. Bu nedenle sanırım önlerinde zamanları olduğunu düşünüyorlar. Peki dedi stajyer. 20 dakika. Dışarı çıktı ve hemşire de onun peşinden gitti. Koridorda sessizlik vardı. Ta en uçta asansörden çıkan adam yeşil ameliyat önlüğü giymiş, bir başlık ve bir ameliyat maskesi takmıştı. Zamanını rahatça kullandı. Neredeyse sıradan bir iş yapıyormuş gibi kapılardaki isimleri kontrol etti, aradığını buldu ve içeri girdi. Barry bilincini kaybetmişti. Bu konuda şüphe yoktu. Adam dop dolu cebinden bir hipodermik şırınga çıkardı. İğneyi ışığa tuttu ve onun sol koluna içindekileri enjekte etti. Orada durdu. Bir süre aşağı baktı. Yatağın yanındaki masada Barry'nin cep telefonunu fark etti. Bunu aldı ve şırıngayı çöpe atmak için döndü. Kapı açıldı ve hemşire içeri girdi. Hemşire hemen telaşlandı. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Adam şırıngayı çöp tenekesine fırlattı ve ona şiddetle yumruk atarak onu yere serdi. Dışarı çıktı. Koridor boyunca aceleyle ilerledi ve arkasından alarm çalarken asansöre binmeye çalışmadı. Doğruca merdivenlere gitti. Hızla aşağı daldı. Sonunda bodrumdaki park alanına ulaştı. Birkaç saniye sonra arabayla oradan ayrılıyordu. Yukarıda elbette 5. katta bilincini kaybetmiş hemşirenin bulunmasıyla birlikte kıyamet kopmuştu ama o neler olduğunu anlatacak duruma gelene dek biraz zaman geçecekti. Emin olunan tek şey Frank Barry adıyla bilinen adamın öldüğüydü. Bombayla yaralanmış yüzlü binbaşı Jill Rapper, Hollanda Park'ı sığınma yerinde bilgisayar başında otururken Ferguson'dan telefon çağrısı aldığında gece yarısı olmak üzereydi. Senin için biraz geç general. Burasını boş ver. Ben Gerik'te şu toplantıda bulunduktan sonra adi herifin biri beni az önce bombayla havaya uçurmaya kalktı. Robert tekerlekli sandalyesini içki masasına döndürdü. Büyük bir İskoç viskisi doldurdu ve anlat bana dedi. Ferguson da anlattı. Bütün olup biteni. Poole'un ölümü dahil. Şimdi Rosedon'dayım dedi. Londra'da kendi adamları için yaptırdığı çok özel hastanenin adını verdi. Başında Londra'nın en iyi genel cerrahının bulunduğu tam gizlilik ve güvenlik yeriydi burası. Bellamy beni baştan aşağı kontrol etmekte ısrar ediyor. Patlamayla yere serildim. Şansın yaver gitti dedi Roper üzgün bir tavırla. Ben de uzmanım. Ama Poole değil. Bana anlattıklarına bakılırsa onunla ilgili soruşturulması gerektiren bir hikaye var. Haklı olabilirsin. Benim her zamanki adamım değildi ve aceleye geldiği zamanlarda kabine dairesi araba kiralama firmalarını kullanıyor. Scotland Yard'daki antiterör yetkililerine bunu ellerinden geldiğince hafif göstermelerini söyledim. Arabada hata, benzin patlaması, bu tür şeyler. Basının olayı atlamasını ve Müslüman bombalarını ima etmesini istemiyorum. Belki öyleydi. O zaman bir halk paniği daha istemiyoruz. Bellamy Poole'un cesedini buraya getirtti ve George Langley ölüm sonrası işlemleri yapacak. O işini bitirene kadar kalacağım. Telefonu kapattıktan sonra Roper orada oturup durumu düşündü ve gece nöbetindeki askeri inzibat çavuşu Tony Doyle içeri girdi. Hala bu işle mi uğraşıyorsunuz binbaşı? Sizinle ne yapacağım? General Ferguson'du. Patladığında arabasına gidiyordu. Şoför öldü. Tanrım dedi Doyle yumuşak bir sesle. Karışıklık zamanındaki İrlanda'ya geri dönmüşsünüz gibi. Tüylerim ürperdi. Titredi. Size bir şey getirebilir miyim? Destek Tony. İhtiyaç duyduğum bu. Bana bir domuz sandviçi getir. New York'ta Miller ve Dillon'la bağlantıya geçsem iyi olur. İsa aşkına. İkisi de çılgına dönecekler. Dışarı çıktı. Roper bir viski daha doldurdu. Sonra Codex telefonundan Miller'a telefon açtı. 2. Miller çağrıyı aldığında Dillon'la birlikte Birleşmiş Milletler'den çıkmış, limuzinlerine geri dönerken akşam yemeği için nereye gideceklerini tartışıyordu. Dinledi, yüzü ciddileşti, sonra Dillon'a anlat dedi. Kodeksini verdi ve Dillon dinlerken yüzü karamsar bir ifade aldı. Yaşlı adamın iyi durumda olduğuna emin misin? Görünüşe göre öyle, yine de şoför değil. Sanırım orada şüpheli bir durum var. O halde soruştursan iyi olur. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Harry görev başında. Ben sadece ona göz kulak oluyorum. Eğer buna ihtiyacı varsa. Elbette bu seyahatte değil. Central Park'ta yürüyüşe çıktı ve aşağılık adamın biri ona saldırıda bulundu. Yani hırsızlık için mi? Emin değilim. Bundan daha fazlası olabilir. Bana anlat. Dillon anlattı ve sonra Roper çok tuhaf. Özellikle dua kartı. Haklısın Zin. Bunu internette araştıracağım. Pekala, durumu konuşup gözden geçirin ve neye karar verdiğinizi bana bildirin. Dillon, kodeksi geri verdi. Ne yapmak istiyorsun? Otele geri dönelim ve konuşalım. Ama plazaya geri dönüp suite'e girdikleri anda odanın telefonu çaldı. Arayan Clancy Smith'ti. Şehirde olduğunuzu duydum. ''Senden haber almak güzel'' dedi Dillon ve telefonu hoparlöre koydu. ''Bu sefer değilsin. Galiba sen ve binbaşı Miller Blake'i görmeyi bekliyordunuz.'' ''Elbette öyle. Oldukça önemli bir konuşmayı kaçırdı.'' Long Island'da bir hastanede silahla yaralandı, acı çekiyor. ''Şimdi onunlayım ama daha az önce ameliyat oldu. Bu nedenle tam anlamıyla iyi durumda sayılmaz.'' Polis saldırganın cesedini buldu. Jack Flynn adında bir adam. Bir İrlanda ismi dedi Dillon. Sesi sert çıkmıştı. Onun sosyal güvenlik kartını ve sürücü belgesini bulduk. Ayrıca bir Amerikan pasaportu ve bunlar bana temiz gibi görünüyor. Doğum yeri New York. Bir kaydı var mı diye bakacağız. Olmasını bekliyorum. Bütün bunlarla ilgili tuhaf bir şey var. Blake doktora bir sürü şey geveledi ve kendisi tekneye girer girmez adamın ateş etmeye başladığını söyledi. En baştan beri onu öldürmeye niyetliymiş gibi görünmüş. Dillon kaşlarını çatarak anlıyorum dedi. Bu Flynn denen kişi hakkında başka bir şey. Geçmişiyle ilgili yardımcı olabilecek herhangi bir şey var mı? Tam olarak yok dedi Clancy. Bir şey hariç. Dindar bir düşünce tarzı varmış gibi görünüyor. Cüzdanında bir tür dua kartı vardı. Dillon, kutsal Meryem, Tanrı'nın annesi. Bizim için şimdi ve öldüğümüz saatte dua et. Biz kendi başımıza olanlar mı diye sordu. Sen nereden biliyorsun bunu? Clancy gerçekten şok içindeydi. Kendi başımıza İrlanda dilinde Sinn Féin demek Clancy. Bunun İrlanda Cumhuriyet Ordusu'yla bir ilgisi olduğunu mu söylüyorsunuz? Binbaşı Clancy ben Miller diyerek onun sözünü kesti. Akşam erken saatte biz Birleşmiş Milletler için ayrılmadan önce Central Park'ta yürüyüşe çıktım. Ayak bileği kılıfında bir Colt 25 taşıyordum ve iyi ki bunu yapıyordum. Tamam dedi Clancy, bana en kötüsünü söyle. Miller anlattı. Bu Barry denen adamı öldürebilirdim ama bunu yapmadım. Onun bunu polislik bir mesele haline getirmek istemesi ihtimal dışı görünüyordu. Ancak sonradan Dillon, Barry'nin cüzdanında bulundurduğu bana ait bilgisayar fotoğrafına bakarken dua kartını buldu. İlginç bir şey gibi görünüyordu ama madem artık elimizde iki tane var, bu daha ilgi çekici hale geliyor. Elbette öyle dedi Clancy. New York Polis Departmanı ile dikkatli soruşturmalar yapacağım ve Barry denen adamın nereden geldiğini bulacağım. Sonra onu başka yere taşıyacağım ve böylece bazı cevaplar elde edebiliriz. Sana temin edebilirim ki bu işin dışında tutulacaksın binbaşı. Peki, bu zihnimi rahatlatıyor dedi Miller ona. Oyununun zirvesinde gibi görünüyorsun Clancy. Harekete geçsem iyi olur. Londra'ya ne zaman dönüyorsunuz? Beklediğimizden daha kısa sürede dedi Miller. Çünkü senin için daha fazla haberlerimiz var. Londra saatine göre saat 11'den hemen sonra General Ferguson bir görevden eve dönüyordu ve arabası havaya uçtu. Clancy dehşete düşmüştü. Ne oldu ona? Limuzine yürürken patlamayla uçtu. Onu Rosedon'da kontrol ediyorlar ve İyi durumda görünüyor. Maalesef şoför öldü. Sanırım arabaya daha yakındı ve bomba erken patladı dedi Dillon. Ferguson bütün olup biteni, patlamaya neden olan bir tür motor arızasıymış gibi hafif gösterecek. Bombalardan bahsedilmeyecek. Pekala, bu mantıklı. Nereye gittiğini görebiliyorum. Ama Charles Ferguson'un başına bunun gelmesi, bu geceki diğer her şeyin üzerine pek tesadüf sayılmaz. İşte bu nedenle şimdi iki pilotumuzu arayacağım. Hemen ayrılıyoruz. Peki, sizi tutmama izin vermeyin. Sizinle iletişimi sürdüreceğim.